Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 25 Kasım 2019 Pazartesi, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Pek çok başlık aktaracağım. Haftanın başında biraz geçen haftayı toparlamaya çalışacağız. Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim mutabakatı gereği Suriye'deki çalışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile mesajlaşmalar vardı. Hafta sonunda onları aktaracağım size. Geçen haftadan bu haftaya devredilen ve aslında belki bu hafta ve önümüzdeki hafta da gündeme damgasını vuracak meselelerden bir tanesi NATO meselesi. Biraz buna bakmak istiyorum bugün. Geçen hafta başka konulardan fırsat bulamadığım için 3-4 Aralık'ta NATO zirvesi, liderler zirvesi düzenlenecek ki geçen hafta da Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Pek çok açıklama, pek çok tartışma çıktı çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO'da beyin ölümü gerçekleştiği tespiti yaptı ve oldukça da öfkelendi Avrupa'daki siyasi diğer siyasiler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu hafta Macron'la görüşüp bu konuda Avrupa'nın NATO olmadan kendisini savunamayacağı mesajını verecek. Önümüzdeki hafta tabii 3-4 Aralık'ta da NATO Liderler Zirvesi var. Türkiye burada çok önemli çünkü Türkiye'nin yerinin de sorgulandığı ya da tartışıldığı demek lazım ki Stoltenberg sorgulanmadığını Türkiye'nin NATO'daki yerinin söyledi ama bu da başka bir tartışma başlığı, bunun içerisinde yer alan bir başlık. NATO'nun ittifakın geleceği, Çin'e uzanan bir takım vurgular yapılıyor. Çin'in giderek askeri teknolojisinde ilerletmesine uzanan ve 70. yıl dönümü olması tabii ittifakın tesis edilmesinin, Rusya'ya yönelik tutumlar ve ayrıca da silahsızlanma meselesi önemli bir başlık. Bugün buna bakacağız. Marmara Üniversitesi'nden doçent Barış Doster'e bağlanacağız. Programın ikinci yarısında görüşlerini alacağız NATO ile ilgili olarak. İlk bölümde ise hafta sonunu toparlamaya çalışacağım size. Başlamadan önce de frekanslarımızı aktarmak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Akşam tekrarı var 11 ile 12 arasında. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden de dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi tekrarını da kaçıranlar akşam dinleyebilir. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Suriye'den başlayalım. Suriye sahasından Rusya ve Türkiye arasında hafta sonu dahil, bugün dahil olmak üzere 10. ve 11. kara devriyeleri gerçekleştirildi. Hem Kamışlı sınır bölgesinde yapıldı. Gümrük kapısı da açılmış durumda bu arada. Tel Abyad'da uzun zamandır ilk defa. Haseke bölgesinde ortak devriyeler var. Açıklamalar var kara devriyeleriyle ilgili. Rusya ordusunun Haseke'de insani yardım dağıtımı var. Özel kuvvetler doktorları gönderilmiş durumda. Sadece askeri eylem değil, sahada kalpleri kazanmak diye de bakmak lazım herhalde. Kobani yakınlarında Rus askeri polis üssüne gönderilen tıpçı birliği var. Faaliyetlerine başlamış durumdalar. Bu çabalar sürüyor ama tabii bölgedeki Durum da teskin olmuş değil. Tel Abyad'da bomba yüklü araçla yine saldırı düzenlendi. 5 ölü 28 yaralı. Türk tarafı YPG'yi sorumlu tutuyor. Ayrıca Türkiye'ye yönelik bazı saldırıların olduğunu Milli Savunma Bakanlığı açıklamış durumda. Ateşkes ihlalleri de yok değil. Ancak Savunma Bakanlığı Rusya ile çalışmaların devam ettiğini vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hafta sonu İzmir'de açıklamalarında YPG'ye 33 bin tır silah verildi. Depolandıkları yerleri biliyoruz, topluyoruz diye bir açıklaması var. Kim verdi? Tabii Amerika verdi. Erdoğan bugün Katar'da Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin davetlisi olarak Yüksek Stratejik Komite'nin 5. toplantısını gerçekleştirmek üzere Katar'a gitmiş vaziyette. Rus Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narishkin'e ise Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri sormuşlar. Özellikle de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Bir IŞİD militanının Rusya ve Almanya'da terör saldırılarının organizatörü olduğunu söylediği bir IŞİD militanının yakalanmasıyla ilgili. Bu gözaltıyla ilgili bilgisinin olmadığını ama diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de ilişkilerin devam ettiğini söylemiş kendisi. Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ise Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün Manama Diyaloğu konferansında bir konuşması vardı. Dikkat çekici mesajlar, hem NATO ile ilgili de mesajlar aslında. Bir dönem Suriye'nin dostları grubu vardı diye ona atıf yapmış kendisi ki o dostlar grubu rejim değişikliğini amaçlıyordu. Türkiye'nin de dahil olduğu hatırlayalım. Onun yerine şimdi Astana ve küçük grup platformlarının aldığını söylemiş. Çünkü tarafların birbirleriyle bağdaşmayan hedefleri vardı demiş. Yani dağılmayı, o cephenin dağılmasını işaret ediyor. Şimdi Astana süreciyle PM öncülüğünde yürütülen Cenevre sürecine bir değer katıldığı saptaması yapmış. Hani eleştiriliyor Astana ama böyle bir değer katıyor demiş. Türkiye doğaldır ki Suriye'deki ilgili tüm süreçlerde yer almalı demiş. NATO müttefiklerinden destek beklediklerini, en sadık müttefik Türkiye demiş. Ve tabii burada terörist bir örgütten devşirilmiş yerel bir ortak için zamanla sınanmış bir NATO müttefikinin terk edilmesi söz konusu diyerek Amerikalıları eleştirmiş. Kalıcı değil Türkiye orada demiş. NATO mu Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyuyor yoksa Türkiye mi NATO'ya diye sormuşlar. Yanıt NATO'nun sloganındadır. Hepimiz bir birimiz için, birimiz hepimiz için biz bu anlayışa bağlıyız diye eklemiş vaziyette. Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkıntılar biliyorsunuz 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde de çözülmüş değil. Oradan da bir takım notlar var. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey BM'deki toplantı vesilesiyle gazetecilere konuşmuştu. Özellikle tabii herkesin sorguladığı petrol bölgelerinde niye duruyor Amerikalılar? Orada yasa dışı bir şey yapmıyoruz yanıtını vermiş. Yasal çerçeve içerisinde ama tabii hangi yasal çerçeve olduğu ayrı bir tartışma konusu. Jeffrey özellikle de 4 yıldır bu sürecin parçası, Suriye stratejisinin parçası olan Suriye Demokratik Güçlerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve onları terk etmeyeceklerini vurgulamış. IŞİD'in işte eline petrolün geçmesini engelliyoruz vesaire gibi atıflar yapmış. Bir de İdlib'deki gelişmeler endişe verici demiş. Allah Allah, orada işte ateşkese ihtiyaç var demiş. Yani El-Kaide'nin temizlenmesini istemiyor Batılılar İdlib'de. Çok açık ve net bir biçimde ifade ediyorlar. Tabii burada işte hastaneler vuruluyor, onlar vuruluyor, bunlar vuruluyor gibi bir takım gerekçeler öne sürerek bu yapılıyor. Tamamen İdlib'deki El-Kaide'cilerden kurtulmak gibi bir hedef ortaya konulmuyor. Amerika-Türkiye ilişkilerinde bir dermeni tasarısı vardı. Cumhurbaşkanı'nın ziyareti vesilesiyle engellenmişti. Özellikle Türkiye'yi çok eleştiren Lindsey Graham engellemişti önce. Ardından bir başka milletvekili, senatoda tabii temsilciler meclisinde geçti bu tasarı. Senatör Perdue da daha sonra engellemişti. Böyle bir tasarı gündeme getirildiği zaman bireysel olarak engelleyebiliyorlar senatörler. Bu konuyla ilgili Axios dergisi konuşmuş Graham'la, doğrulamış o da. Beyaz Saray benden rica etti, ben de engelledim demiş. Senatoya dönüp tasarının oylanmasına engellemesini istemiş. Tabii ki demiş o da, tabii Erdoğan Washington'dayken bunun olmaması gerektiği algılanmış. Biz de böyle algılamıştık zaten. Bu habere ne gerek var onu bilmiyorum ama zaten herkes böyle algılamıştı. Şimdi dönelim Suriye'ye. BM Suriye Anayasa Komitesi yine toplanıyor. İlk tur bitmişti. Pedersen Suriye Özel Temsilcisi Birleşmiş Milletler'in BM'yi, Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. tarafların yüz yüze görüşmeleri ilk kez tarihidir dedi. Bugün yeniden toplanacaklar, bir ajanda sunmalarını talep ediyor Pedersen. Suriye sürecinde bu durumdayız. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinin bir de tabii ki S-400 F-35 savaş uçakları, S-400 savunma sistemleri Rusya'dan alınan kısmı var. Sadece bu da değil. Bir Teknofest düzenlenmişti İstanbul'da. Havacılık Uzay Teknolojileri Festivali yani. Orada yolcu uçakları Rusya'nın SSJ-100 ve MS-21 yolcu uçakları. Bunun teslimatı ile ilgili görüşmelerin yapıldığı haberleri var Rusya medyasında. Savunma Bakanı Hulusi Akar ise El Cezire kanalında bir programa katılmış, oradan mesajlar yollamış. O da F-35 alınamazsa başka arayışlara girmek zorundayız demiş. Tabii bir yerde zamanında Patriot almak istedik, mümkün olmadı demiş. Mümkün olmamasının sebebi Ankara'nın vazgeçmesi tabii, yani öyle hani Patriot istediler Amerikalılar vermedi meselesi de değil bu. Tabii ki bir takım şartların karşılanmadığı ayrı dava, ama velhasıl bunun üzerinden yani ne yapalım, elimiz mahkum, bir kendimizi savunacağız. O yüzden üstelik Ruslarla da çalışıyoruz Suriye sahasında diye mesajlar vermiş. Yani ya bize F-35 programına geri alırsınız, onları da teslim edersiniz, ya da biz mecburen başka S-400'leri alırız demeye getirmiş Hulusi Akar. Bugün Ankara'da F-16 test uçuşları var. Uçaklar S-400'lerin radar testi kapsamında havalanıyorlar. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu vesileyle yaptığı açıklama olduğunu belirteyim. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın devam eden projeleri kapsamındaki test uçuşları diye bir izahat getirmiş Ankara'da icra edilen uçuşlara. Ankara Valiliği çünkü hem yüksek hem alçak irtifada da test uçuşları yapılacağını duyurmuştu. Bu vesileyle de epey detaylı Doğu Akdeniz tatbikatına uzanan mutabakatlara harfiyen uyulduğunu belirten, bu arada Habertürk Televizyonu'nda Barış Pınarı Harekatı'nın sona erdiği yolunda bir haber geçmiş. O da enteresan. Zaten devam ediyor muydu? Ne çerçevede ediyordu? Onlar ayrı tartışmalar. Velhasıl gelirsek F-16 uçuşları konusunda böyle bir açıklama var. Koordine ediliyor devam eden projeler kapsamında şeklinde. Radar sistemleri test ediliyor S-400'lerin. Batarya sisteme uçaklar tanıtılıyor. İki sistem, dört batarya söz konusu, $2.5 milyar alınmış ve Temmuz ayında sevkiyatı başlanmıştı. Bu da tabii kriz yaratmıştı, hatırlatalım. Amerikalılar Mısır'ı ise Rusların Su-35 savaş uçakları, avcı uçakları alımından men etmeye çalışıyor. Görüşmelerin devam ettiği yolunda Amerikalı üst düzey bir yetkili açıklama yapmış. Bunu söylerken de yani onları yaptırımlara maruz kalma riskiyle ve bölgedeki güvenlik konusunda geri plana atacağı riskiyle karşı karşıya bırakacağını söyledik demiş. Yani bizim malımızı almazsanız böyle olur diyor Amerikalılar. Açıkça Mısırlı milletvekili, parlamentonun Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Yahya Kitvani bu konuda konuşmuş. Amerikalılar diplomasi normlarını ihlal ediyorlar, baskı yapıyorlar demiş. Biz silah kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyoruz ve vazgeçmeyeceğiz, bu baskıya boyun eğmeyeceğiz diye bir çıkış yapmış. Tabii Rusya Amerika'nın sahasına bu şekliyle müdahil olunca böyle krizler de yaşanıyor. Serbest rekabet diye bir şey de çok geçerli olmuyor. Bütün ülkeler kendi sistemlerinin hakim olmasını istiyorlar. Rusya bu arada Cezayir'le Akdeniz'de ortak tatbikat da düzenlemiş. Amiral Makarov fırkateyni Vasili Bykov devriye gemisi kurtarma römorkörü de katılmış. Mayınlı bölgeler, işte korsanlık, yasa dışı ekonomik faaliyetlerden şüphelenilen yabancı gemilerin denetimi gibi bir şey. Aynı zamanda da bir yakınlaşma tabii, askeri yakınlaşma. Orta Doğu sahasında Amerika'dan İran İletişim Bakanı Muhammed Cevad Azari'ye geniş kapsamlı internet kesintileri bu son olaylar nedeniyle gündeme gelmişti İran'da. O yüzden Hazine Bakanlığı yaptırım listesine eklenmiş. İran yönetimi gösterilerle ilgili, ki Huzistan'ın Ahvaz kentinde başlamıştı, Suudi Arabistan'ı suçluyor. Gözaltına alınanlar üzerinden hem Halkın Mücahitleri Örgütü'nün bu işin arkasında yer aldığı hem de Şah yanlılarıyla irtibatlılar var. Bu gösterilerin başını çeken 182 kişi sorguya alınmış. Güvenlik savaşı, amaç İran'ı Suriye ve Irak'a çevirmek diye bir açıklama var. İran bir de geniş çaplı hava savunma tatbikatına başlıyor. Simnan eyaletinde Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hava sahasının simüle edileceği bir geniş çaplı hava savunma tatbikatına başlayacaklarını duyurdular. Yerli sistemleri burada test edilecekmiş. Enteresan bir biçimde 6 ay sonra ilk kez de Amerika'nın USS Abraham Lincoln uçak gemisi talimat üzerine Basra Körfezi tezine geçiyor. Bu da buna yönelik de İran silahlı kuvvetlerine, ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargah Komutanı Gulam Ali Reşid'in ikazı var. Amerika'ya askerlerinin can güvenliği için sorumlu davranılması uyarısı yapmışlar. Gösterilerle ilgili enteresan bir başka not da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad'ın çıkışı hükümet yetkililerine tepki gösterdi. Memleketin başına ne bela getirdiniz? Konuşanı boğuyorsunuz, ağzına vuruyor, bastırıyorsunuz, aşağılıyor, hakaret ediyorsunuz diyen bir video yayınlamış Ahmadinejad. Hakikaten çok enteresan. Ben 2009 senesinde seçimlerin olduğu Ahmadinejad'ın tartışmalı bir biçimde seçildiği ikinci seçimde Tahran'daydım ve aynen bu dedikleri olmuştu gözlerimizin önünde. Bu da enteresan. Birinci çıkıp çıkmadığı tartışmalıydı Ahmadinejad'ın. O zaman hiç sesini çıkartmamıştı kendisi lehine bozulan dengeyle ilgili olarak. Şimdi böyle bir çıkış yapmış. Dikkat çekici. Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence geçen hafta Irak'ı ziyaret etti ama Şükran Günü için Amerikan askerleriyle 9 tane üssü var Amerika'nın, hala orada bir yaklaşık 5000 civarı askeri var. Iraklı yetkililerle görüşmedi. Merkezi hükümet yetkilileri Erbil'de Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle görüştü. Başbakan Abdülmehdi ile telefonda konuşmuşlar. Böyle Trump da geçen sene hatırlarsanız Şükran Günü'nde yine aynı şeyi yapmıştı. Protestolar Irak'ta 6 ölü 158 yaralı hafta sonu Basra ve Zikar vilayetlerinde 158 yaralı bayağı böyle kanlı bu işler. Yani hakikaten Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 300'den fazla insan hayatını yitirdi. 15 binden fazla yaralı var. Reform paketiyle iknaya çalışıyorlar. Yüksek yargı göstericilerin terör suçu işlemediğine hükmetmiş, sağ olsunlar. Yani ekonomik koşulları protesto etmekle terör suçunun ne alakası olduğunu tabii kim nasıl izah edebilir onu bilmiyoruz. 2400 eylemciyi de serbest bırakmışlar bu vesileyle. Amerika ve Suudi Arabistan bağlantılı TV kanallarını ise kapatıyorlar. Geçici de olsa 8 uydu kanalı, 5 radyo ofislerinin kapatılmasına karar verilmiş. Aralarında işte Suudi merkezli El Hedes, Lübnan merkezli ANP, efendim NRT var, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yayın yapan El Felluce, El Raşid, burası Bağdat, El Hurra Amerika merkezli, onlar da var. Böyle bir Irak'la karşı karşıyayız. Lübnan'da da teknokrat hükümet kurulması talebiyle gösteriler düzenlendi hafta sonunda. 17 Ekim'de başlamıştı Lübnan'da da protesto gösterileri, onu aktarayım. Netanyahu İsrail Başbakanı Irak ve Yemen'e İran'ın etkinliğini arttırmak ve karşı saldırılar planlamaya çalışmakla İran'ı suçlayarak müdahale edebileceğini söyledi. Tabii durum böyle de İsrail'de Netanyahu'nun başı dertte, yolsuzlukla itham edildi. Alenen aktarmıştım size Cuma günü. Bir de anketler Netanyahu'nun yarıdan fazlası %56 Kanal 13 televizyonu anket yapmış. %56'sı artık bırakmasını istiyor görevi. %35'i de istifa etmesine gerek olmadığını söylemiş. Yani 3. seçim düzenlenecek bu yıl içerisinde ama pek şansı yokmuş gibi gözüküyor. Meclisteki bloklarda, İsrail Meclisi, Knesset'teki bloklarda pek bir değişiklik gözükmüyor. Efendim programın ikinci yarısında NATO meselesini konuşacağız dedim Barış Doster'le birlikte. Stoltenberg'in özellikle Türkiye'nin yerinde vurguladığı açıklamaları vardı Rusya'ya yönelik, uzayla ilgili NATO içerisindeki tartışmalar vesaire derken. Vladimir Putin'in hafta sonu açıklamaları vardı. Rusya'nın askeri potansiyelini güçlendirmeye devam etmek durumunda olduklarını söyleyen, çünkü NATO'nun Rusya sınırlarına yakınlaşmasını ciddi bir endişe kaynağı olarak nitelendirip teknolojiyi, askeri teknolojiyi geliştirmekten bahsediyor kendisi. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien ise NATO'nun Rusya ile doğrudan çatışmaya girmemek için henüz Ukrayna'yı sıralarına, saflarına katmaya ilgi duymadığını açıkça dile getirmiş Kanada'da bir güvenlik konferansında. Hali hazırda Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemde değil demiş. Neredeyse Rusya savaş halinde Ukrayna ile, şu an Ukrayna'yı NATO'ya almak, Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek genel olarak NATO için cazip değil demiş. Doğru söylemiş. Trump'ın Aziz soruşturmasında ise Ukrayna tabii çok öne çıkan bir konu. Vladimir Zelenski'den, Ukrayna'nın yeni seçilen liderinden Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Trump'ın Amerika'daki rakibi Joe Biden ve oğlunun Ukrayna'daki Poroshenko döneminde, yani bir önceki başkan dönemindeki kirli çamaşırlarını araştırmasını, soruşturmasını talep ettiği, bunu da yardım koşuluna bağladığı iddiaları var. Doğrudan dökümlerden anlaşılan o ki doğrudan böyle bir tehdit savurmamış Trump ama dolaylı yoldan Amerika büyük ülke tabii, yani Trump'ın istediğini yapmazsak yardım da gelmeyebilir diye düşünmüş olabilirler elbette. Trump hafta sonu Aziz soruşturması ile ilgili demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir diye konuştu Fox News'a. Elinizde hiçbir şey yokken bir başkanı azletmenin çok zor olduğunu düşünüyorum dedi. Bir muhbir bu süreci tetiklemişti. O yüzden de komplolar var bunun arkasında, görüşü var Cumhuriyetçi kanatta. Trump'ın avukatı Giuliani ise 4 tane en az Ukrayna vatandaşının Joe Biden'ın Ukrayna'da suça karıştığını doğrulamaya hazır olduğunu ve bunlara vize verilmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatmış. Ama elçilik vize vermiyor demiş. Poroshenko ile yapılan Obama döneminde Joe Biden'ın gizli anlaşmalarını da dökmeye çalışıp bu vesileyle biz Amerika'nın Ukrayna'daki uzun elini öğreniyoruz tabii bu asil tartışmaları vesilesiyle. Hal böyleyken The Economist dergisi ise Ukrayna haritasından Kırım'ı çıkartmış. Artık onlar da üstüne soğuk su içmeye karar vermişler herhalde. Bir Zelenski ile telefon görüşmesi vesilesiyle Trump hakkındaki aziz süreciyle ilgili video yayınlamış ve videoda 2014 yılında Rusya'ya yeniden Kırım'ın bağlandığı meselesine yer verilmemiş, kabullenmiş gözüküyorlar. Rusya'da senatör Alexey Pushkov, sık sık görüşlerini aktarıyorum, dış politikada önemli mesajlar veren bir isim. Trump'ın artık Ukrayna'dan yorulduğunu, aziz sürecine atıf yapıp yorulduğunu söylemiş. Hatta işte görünen o ki demiş, Trump Ukrayna'dan, Kiev'dekiler de Amerika'nın kararlı desteğine bel bağlamaktan yoruldu demiş. Zelenski tekrardan Rusya ile bir barış süreci, Minsk sürecini canlandırabilecek isim diye görülmeye başlandı, giderek onu aktarayım. Ama tabii Ukrayna içerisinde farklı kanatlar var. Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Kırım'ı tüm Avrupa'ya ve Kuzey Afrika'ya kabus yaşatmak için tasarlanmış askeri üsse benzetmiş. Maşallah. Tabii ki yani Rusya'dan siyasetçiler konuşmuşlar. Tarihten bir haber demişler. Kırım Rusya için de tıpkı Tatarlar için nasıl önemliyse Hristiyanlık bağlamında önemli bir yer. Çok eskilere dayanıyor. Tabii zaman içerisinde nüfus değişimleri de göçlerle birlikte ve zorunlu göçlerle ve savaşlarla birlikte gerçekleşiyor. Ve tabii ki aslına bakarsanız Hruşçev tarafından Ukrayna'ya verilene kadar 1950'lerde zaten Rusya Federasyonu'na, Moskova'ya bağlı bir yerdi. Bir sabah uyandılar, kendilerini Ukrayna'ya bağlı buldular. Zaten o zaman Ukrayna'da Sovyetler Birliği'nin parçasıydı, aynı ülkenin vatandaşlarıydı. Dolayısıyla sıradan bir ulus devlet perspektifiyle anlamak mümkün değil. Nüfusunda ezici bir çoğunluğunun artık Rus olduğunu da anımsatmak lazım. Hafta sonu Suriyeli iş insanlarından oluşan bir heyet Kırım'a gitmiş. Türkiye ile Kırım arasında da bir feribot seferleri başlatma çabaları var. Kerç ve Zonguldak seferleri 2 yıl önce durdurulmuştu. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı konuşmuş burada. Biz bunu başlatmaya uğraşıyoruz diye iş çevreleri istiyor ama henüz bunda bir sonuç elde edilmiş değil. Hem ticari anlamda önemli, sadece turizm değil tabii. Kırım lideri Aksenov da aynı şekilde konuşmuş, feribot seferlerinin başlatılması için üst düzey politik kararlara ihtiyaç olduğunu belirtmiş. Evet, yani Ankara Ukrayna konusunda Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde Ukrayna'nın tarafını tutuyor açıkça. Evet, Amerika'ya tekrar dönelim. Ukrayna meselesindeki notları aktardıktan sonra milyarder Bloomberg, New York Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak adaylığını açıkladı. Bu Trump'a rakip çıkıyor ve Trump ülkemize ve değerlerimize karşı bir varoluş tehdidi haline geldi. Eğer bir dönem daha seçimleri kazanırsa yol açtığı zararı atlatamayabiliriz dedi kendisi. Trump'ı yenmek ve Amerika'yı yeniden inşa için, Amerika başkanlığı için yarışacağım diye açıklama yaptı. 36 milyar dolarlık bir serveti var. Dünyanın en zenginlerinden birisi, 77 yaşında Bloomberg. 2003-2013'te New York Belediye Başkanlığı'nı yürütmüştü. Joe Biden bu kadar da yıpranırken belki önümüzdeki dönem Bloomberg'ü konuşuyor olabiliriz. Trump ayarında yine iş adamı, öyle diyelim. Bakalım ne çıkacak. Onun dışında Amerika'da vaktim azalıyor. Deniz Kuvvetleri Sekreteri Edward Gallagher, Savunma Bakanı Esper'ın isteği üzerine istifa etmiş. Beyaz Saray'la gizli görüşmeler yapması, güvenini yitirmesi, rütbesinin korunması için galiba Trump'la görüşmüş. Trump da 17 Kasım'da rütbe tenzilini geri almış. Bir takım kirli şeyler var anladığım kadarıyla, özellikle geçmişinde. Onunla ilgili bir Amerika'da savunma ekibindeki dalgalanma haberi, notu diyelim. Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ile Beyaz Saray arasında ise Twitter şifresi krizi çıkmış. Kişisel Twitter hesabına girişinin engellendiğini iddia etti John Bolton. Fakat Beyaz Saray yaşlılıktan ötürü şifresini unutmuş olabileceği yanıtını vermiş. John Bolton hakikaten çok acayip. Amerikan siyasetinde bu kadarını ben en azından kendi dışa verecek hayatımda görmedim. ABD-Çin kapışmasına dair hafta sonu Huawei ve ZTE ürünlerini Amerikalıların güvenlik tehdidi gerekçesiyle yasaklaması vardı. Federal Haberleşme Komisyonu ekipman alımına yönelik devlet finansmanını kesti güvenlik tehdidi gerekçesiyle. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in açıklamaları vardı. Amerika ile ticaret anlaşması yapmak istiyoruz ama ticaret savaşına girmek istiyorsa Amerikalılar yanıt vermekten çekinmeyiz, korkmuyoruz da diye. 18 aydır gündemi işgal ediyor hakikaten. Bir ara buna da geldiği noktayı anlamak için daha detaylı bakacağız. Çin açısından baş ağrısı ise Hong Kong'daki protestolar. Biliyorsunuz kaç aydır devam ediyor yaz aylarından bu yana. Ve en sonunda halk sandığa gitti protestolar gölgesinde yerel seçim için. Carrie Lam bu yönetici, Hong Kong'un yöneticisi ve onun için bir sınav niteliğindeydi ve kaybetmiş gözüküyor. Çin karşıtları zafer kazandı. Çin karşıtları dediğimiz Hong Kong'dakiler de Çin'de ama tabii Britanya sömürgeciliğiyle artık bir kimlik değişimi yaşadıkları söylesek yanlış olmaz. Velhasıl Çin karşıtları 18 seçim bölgesinin 17'sine ipi göğüslemiş. Toplam 452 sandalye için sandalyeden %76.1 oy oranıyla 344'ünün sahibi olmuşlar. Pekin yanlıları ise 12.8 oy oranıyla sadece 58 sandalye almışlar. Genel seçimler de olacak ama orada Pekin'in belirlediği adaylar. Bu demokrasi öyle bildiğimiz tarzda bir demokrasi. Batılı liberal demokrasi değil, Çin'deki. Dolayısıyla böylesi bir şey var. Hong Kong'un statüsü düşünüldüğü zaman işte böyle de gerilimler doğuruyor. Bu arada Amerikan Başkanı Trump da ben olmasaydım Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olunurdu demiş. Xi Jinping'i asker tutuyor. Sırf ben istedim diye askerler içeri girmiyor demiş. Çok enteresan yani. Çinliler de çok umurlarındaydı Trump'ın böyle demesi. Çok acayip. Bir de son olarak Avustralya İstihbaratı'ndan Güvenlik İstihbarat Teşkilatı ASIO Başkanı Mike Burgess. Mayıs'ta seçimlerde Çin'in Avustralya Federal Parlamentosu'na casus milletvekili sokmaya çalıştığı iddialarını araştırdıklarını duyurmuş kendisi. Bir Melbourne'de lüks otomobil satıcısı var, Nick Zhao. Çin asıllılar çok var Avustralya'da. İşte genel seçimlerde aday olması için 1 milyon Avustralya doları teklifinde bulunmuşlar kendisine. Sonra otel odasında Mart ayında 2 ay kala ölü bulunması, işte hayatını yitirmesi teklifle alakalı yani gerimi çevirdiği tartışmaları doğurmuş vaziyette. Netflix'te de bu konuda Secret City diye bir dizi var. Abi, Avustralya siyasetinin bu kadar kirli olduğunu, basın özgürlüğünün ulusal güvenlik adına rafa kaldırılıp gazetecilerin hapse tıkıldığını anlatan bir dizi bu. Çok enteresan ben hiç bu kadar kirli olduğunu da bilmiyordum. Oradan bir şeyler de öğrenmek mümkün olabiliyor. Araştırmak lazım tabii ki ama Secret City dizisi aklıma geldi. Bu haberi gördüğümde onu da aktarmış olayım. Birkaç başlık daha vardı aslında. Brexit'te ikinci referandum olursa tarafsız kalacağım diyen Britanya'da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İtalya'da Lampedusa adası açıklarında yine alabora olan bir tekne ve 5 kişinin, kadın sığınmacının cesedinin bulunması. Almanya'da bugün üçlü Kıbrıs görüşmeleri var. BM Genel Sekreteri Guterres ile iki toplum lideri buluşuyor. Akıncı Türkiye'yi, KKTC'yi temsil ediyor tabii. Onları da aktarmış olayım size. Başka başlıklar da var. Ha bir de Latin Amerika'dan İspanya'ya denizaltıyla uyuşturucu kaçakçılığı. 3 ton uyuşturucu ele geçirmişler. İspanyol jandarması Galicia bölgesinin bir koyunda. Akıl alır gibi değil artık, denizaltıyla bu işler yapılır olmuş. İnanılır gibi değil hakikaten. Ve evet, Belçika'da binlerce kadın şiddeti protesto etti. Bugün tabii aynı şekilde Türkiye'de de çok büyük bir yara. Kadın cinayetleri çok büyük bir yara. Türkiye'de de gösteriler var bugün. Onu da aktarayım size. Bir ara verelim, Leningrad Cowboys'dan Those Were The Days'i dinleyelim. Az sonra Barış Döster'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Great things we would do.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenin ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Barış Dostlar var. Hoş geldin yayınımıza Barış.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
Ben teşekkür ederim. Barış, geçen hafta geçen haftadan bugüne sarkan bir aslında konu konuşmak istedim seninle. Çünkü devam da edecek. Önümüzdeki günlerde 3-4 Aralık'ta zirve var. NATO Liderler Zirvesi 70. yıl dönümü ittifakın ve çok ciddi tartışmalar var. Transatlantik bağlamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un beyin ölümü tespiti var NATO ile ilgili olarak. Stoltenberg'in Çin'le ilgili açıklamaları var. Rusya ile ilgili gerilim var ve bu arada tabii Macron'un NATO'nun bu duruma gelmesinde Türkiye faktörünü vurgulaması var. Böyle gerçekten 70. yıl dönümünde acayip bir NATO resmi ortaya çıkmış vaziyette. Öncelikle neler oluyor NATO'da ittifakın 70. yıl dönümünde? Yine bir amaçsızlık meselesi mi ortaya çıktı? Türkiye bunların neresinde yer alıyor?
Öncelikle şunun altını çizelim. 1949'da kurulan ve 70. yaşını kutlayan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini Fransa Cumhurbaşkanı'nın söylemesi aslında malumun ilamıydı. Hani Macron ne kadar ciddiye alınır bir siyasetçidir. Fransa'daki muhaliflerinin tanımlamasıyla Fransa Cumhurbaşkanı'ndan öte küresel güçlerin, uluslararası sermayenin Fransa'daki cumhurbaşkanıdır. Evet, bunlar denilebilir. Ama NATO amaçsızlıktan da öte sizin ifadenizde bence düşmansız kaldığı gün, yani 89-91 arasında, yani SSCB'nin dağıldığı, Varşova Paktı'nın çöktüğü, Doğu Bloku'nun tarihe karıştığı, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o 2-3 yıllık süreçte düşmansız kalarak zaten fiilen ölmüştü. Sonraki yıllarda belleğimizi tazeleyelim. Hep NATO'ya bir düşman icat edilmek, bir düşman bulunmak istendi. Bu aşırı radikal İslamcılık oldu, bu sınır aşan suçlar oldu, bu küresel terörizm oldu, bu nükleer madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı vesaire oldu. Ama aslında NATO düşmansız kaldığı gün fiilen ölmüştü. Ve NATO'ya hani pek çok akademisyen meslektaşımız güzelleme yazsa da NATO'nun basın ve propaganda bürosunun çalışanlarıymışçasına ben NATO'ya ABD emperyalizminin işgal ve saldırı aygıtı olarak bakan bir arkadaşınız olarak NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini, bizzat NATO'nun ve AB'nin kurucularından olan BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında bulunan Fransa'nın dillendirmesini önemsiyorum. Ha bu beyin ölümünün gerçekleşmesinde Türkiye ile ABD arasında yaşanan, özellikle son yıllarda S-400'ler, F-35'ler üzerinden yaşanan gerilimin, abartmayalım, bir parça etkisi var mıdır? Evet, vardır. Ha bu beyin ölümünün gerçekleşmesinde AB'nin lideri olan, en çok AB'ye parayı koyan ve bunun diplomatik, bunun politik, bunun ekonomik getirilerinden en fazla faydalanan Almanya ile ABD'nin arasının limoni olmasının, yan oturmalarının, şeker renk olan durumun etkisi var mıdır? Evet vardır. Yani ne NATO bütçesi konusunda, ne Ukrayna Kırım meselesinde, ne İran meselesinde, ne Irak meselesinde, ne Suriye meselesinde, ne Rusya ile yaşanan gerilimde Almanya, dikkat ederseniz, ABD ile çok omuz omuza, çok yanak yanağa, çok kucak kucağa olmuyor. Pamuk ellerini cebede atmıyor. Hatta mırın kırın ediyor. Bu da elbette NATO'nun beyin ölümünün gerçekleşmesinde etkili bir unsurdur. Ama asıl burada etkili olan unsur, bu yıl 70. yaşını kutlayan bir örgütün düşmansız kalmasıdır. Ve önümüzdeki süreçte, hani NATO'dan bir kopuş beklemiyorum. Britanya'nın AB'den koptuğu gibi bir halk oylamasıyla adı konulmuş bir kopma beklemiyorum ben. Ama NATO'nun işlevinin daha fazla tartışıldığı, aynen Almanya gibi NATO'ya ve NATO'nun patronu olan ABD'ye mırın kırın edenlerin, itiraz edenlerin sayısının daha da arttığı, Almanya ve Fransa'nın öncülük ettiği, hayata geçirirler geçirmezler ayrı tartışma konusu, Avrupa ordusu benzeri tartışmaların daha da yoğunlaştığı günler bekliyor NATO'yu.
Evet. Burada Fransa'nın daha önce de yani askeri kanattan uzun yıllar uzak kalması, hani insanlar yani olur böyle Fransa'da arada böyle çıkışlar yapar ama döner dolaşır yine NATO'nun çerçevesine itiraz etmez diyenler var. Bir de Stoltenberg'in özellikle de hani Brexit sonrası özellikle Avrupa Birliği, Avrupa kendini savunamaz. O yüzden NATO'suz olmaz vurgusu var. Şimdi senin de dediğin gibi transatlantik bağlamında Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin hem ticari hem ekonomik çıkarlara dayalı sıkıntıları var. Hem askeri, biraz daha kesenin ağzını açtı galiba Almanya NATO'ya katılım payları bağlamında, ama mesela Kuzey Akım 2 üzerinden Rusya ile ilişkileri zorlanıyor Almanya'nın diğer yandan. Hakikaten çok derin krizler var burada. Fakat tabii bir de Suriye sahasında birdenbire Türkiye'nin adımları çok ciddi tartışılıyor. Şu bağlamda hatta yani Türkiye, Türk tarafından Ankara'dan Barış Pınarı Harekatı'na tepki çok fazla yükselince NATO Genel Sekreteri Türkiye çok önemli, işte bakınız IŞİD'e karşı böyle bilmem ne yapıyor, savaşıyor vurguları eşliğinde Türkiye'den NATO artık, yani biz Suriye'deki bizim yaptığımız işi NATO'da sahiplenmeli çünkü Türkiye NATO'nun bir parçası vurguları. Yani NATO'yu Suriye sahasına, görev alanının da ötesine taşıma çabaları var. Ankara'dan bilinçli mi bu mesajlar veriliyor?
Şimdi NATO'nun bir işe yaramadığını elbette Ankara'dakiler de biliyorlar. Hani NATO'nun 5. maddesi vardır ya, bir üyeye yapılan saldırı bütün üyelere yapılmış addedilir ve buna göre bir yanıt verilir. Hani kısaca bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için şeklinde formüle edebileceğimiz o 5. madde. O 5. madde NATO tarihinde ABD hariç hiçbir ülkeye uygulanmamıştır. Bu bir. İkincisi, NATO alan dışı operasyonlarına eğer başlayacaksa, ki yıllar evvel başladı, bu Suriye olmaz. Bugün ABD'nin ihtiyaç duyduğu bir zamanda ve ABD'nin ihtiyaç duyduğu mekanda bir alan dışı operasyon olur. NATO alan dışı harekatı yaptı mı yaptı. Geçmişte nerede oldu bu? Kosova'da gündeme geldi bu iş. Geçmişte nerede oldu bu? Afganistan'da gündeme geldi bu iş. Hatta Türkiye'de işte
evet,
oralara kuvvet yolladı İSAF komutası çatısı altında. O yüzden hani Ankara'dakiler de bu çağrıyı yaparken biliyorlar ki NATO Suriye söz konusu olduğunda devreye girmeyecek. Ama hani bakınız biz çağırdık NATO gelmedi şeklinde bir fotoğraf vermek adına bu çağrıları yapıyorlar. Yoksa NATO yarın öbür gün alan dışı bir harekat yaparsa bu Türkiye'nin çağrısıyla olmaz. Bugün ABD'nin çağrısıyla ve ABD'nin ihtiyaçları doğrultusunda olur. Bunu da en iyi herhalde Ankara'dakiler biliyordur. Ama öte yandan NATO'daki güç kaybı Rusya'da, Karadeniz'de olanlardan da anlaşılıyor. Bakınız bizim kısaca Baltık üçüzleri dediğimiz Estonya, Letonya, Litvanya dahil pek çok eski Sovyetler Birliği ülkesi, SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan ülkeler. Pek çok eski Varşova Paktı ülkesi. Pek çok Doğu bloku, pek çok Doğu Avrupa, pek çok Balkan ülkesi. Bir kısmı da Avrupa Birliği'ne girdiklerinde 3 aşağı 5 yukarı aynı zamanlarda, aynı dönemlerde, aynı süreçlerde NATO üyesi yapıldılar. Ve Rusya Federasyonu NATO'nun bu genişlemesini kendince çok haklı ve doğru olarak öncelikle tehdit olarak tanımladı ki Ruslar bu konuda yalnız değiller. Yani Amerikan siyaset bilimi yazınında da eski ve mevcut pek çok diplomatın, pek çok uluslararası ilişkiler uzmanının ABD yönetimini bu konuda uyardıkları, ABD'nin Rusya'ya bu kadar sokulmasının Rusya açısından tehdit olarak algılanacağı yönünde Amerikan siyasal seçkinlerini bu konuda ikaz ettikleri bilinir. Ama bu Amerikalıları da dinlememiştir Amerikan yönetimi, Amerikan müesses nizamı, Amerika'daki şahinler. Rusların endişelerini, Rusların tepkilerini de pek dikkate almamışlardır. Ve iş geliyor, nerede düğümleniyor? Türkiye sorunuzdan hareketle yanıtlıyorum bunu. Türkiye'nin civarında olup bitenlerde düğümleniyor. Yani 2003, 2004, 2005 Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'da yapılan renkli, turuncu, lale, gül, karanfil devrimleri. Dünyaca ünlü borsa spekülatörü George Soros'un parasıyla yapılan işler. Ya da Bulgaristan ve Romanya'nın NATO üyesi yapılmasından sonra ABD'nin ısrarla, inatla Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı NATO'ya alma çabası ve Rusya'nın buna çok sert tepki göstermesi. İşte Ukrayna'da yaşananlar 2013-14 ve devamı günümüze kadar ve 2008'de Rusya-Gürcistan Savaşı, Ağustos Savaşı. Yani Rusya artık çok sert bir şekilde gerekirse silahla karşı koyarak NATO genişlemesine itiraz edeceğini gösterdiği andan itibaren NATO'nun tek de artık Rusya'nın kenarına sokulamadığını, yeni yeni üyeler elde edemediğini görüyoruz. Bu Türkiye'nin bir miktar elini kuvvetlendiriyor mu? Evet, bir miktar elini kuvvetlendiriyor. Orta Doğu'da yaşananlarda AB'nin etkisizliği, NATO'nun en azından Avrupalı üyelerinin artık takatten düştüklerini, Atlantik hegemonyasının ABD ve Avrupa'nın liderlik ettiği ekonomik paktların, askeri paktların zayıfladığını ortaya koyuyor mu? Evet, önemli ölçüde ortaya koyuyor. Rusya'nın 2000'lerle Vladimir Putin iktidarıyla başlayarak yakın çevresinden itibaren önce Çeçenistan meselesini çözmesi, ardından eski SSCB ülkelerinde nüfuzunu daha da pekiştirmesi, sonrasında ki Suriye bunun somut örneğidir, Orta Doğu'da ağırlığının nüfuzunu pekiştirmesi, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini kanıtlıyor mu? Evet, kanıtlıyor. Çin'in ABD hiç istemediği halde Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar, Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar yumuşak gücünü kullanarak muazzam yatırım kabiliyetiyle, dev ölçekli yardım kapasitesiyle attığı adımlar, Bir Kuşak Bir Yol Projesi, BRICS Ülkeler Bloğu, Şangay İşbirliği Örgütü, yani NATO'nun en istemediği şeylerin, NATO'nun patronu ABD'nin en fazla itiraz ettiği ama önüne geçemediği şeylerin hayata geçmesi, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin kanıtları mı? Evet, kanıtları. Bu maddeleri, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama son toplamda, günün sonunda görüyoruz ki ABD hegemonyasının gerilemesine, aşınmasına, zayıflamasına koşut olarak ABD'nin her ne kadar silah pazarında küresel silah ticaretinde payı %36 olsa da ekonomik olarak gerilemesine koşut olarak bir diplomatik gerileme söz konusu bu İran'da, bu Suriye'de, bu Irak'ta görülüyor ve bundan kaçınılmaz olarak ABD emperyalizminin işgal ve saldırı aygıtı olan NATO'da olumsuz biçimde etkileniyor.
Etkileniyor, evet. Peki son olarak bir de Çin'i sen belirttin ama onu da özel olarak sormak istiyorum. Çünkü Stoltenberg de geçen hafta atıf yaptı. Çin ordusunun modernizasyonuna vurguladı daha doğrusu. Artık Avrupa ülkelerinin bile Çin teknolojisine yöneldiğini, bu bağlılığın NATO için güvenlik risklerini taşıdığını söyledi. İşte 5G sistemi gibi. Şimdi 6G'den bile bahsediyorlar. İletişim güvenliği, istihbarat sadece o bağlamında düşünmemek lazım. Tabii yüksek teknoloji bağlamında düşünmek lazım. NATO bunu yakından incelemeli dedi. Bir yandan Amerikalılar silahsızlanma görüşmelerinden adım adım Trump'la birlikte çekilirken Çin'i de dahil etmeye çalışıyorlar. Böyle bir strateji izliyorlar ama Çinliler hiç buna prim vermiyorlar. Bu NATO muhabbetinde Çin'i daha fazla konuşabilir miyiz önümüzdeki dönemde?
Önümüzdeki dönemde elbette Çin'i her açıdan daha çok konuşacağız. Neden? Şundan. Her ne kadar ABD'de kabaca 800 milyar doları bulan dev savunma bütçesiyle, ki 22 trilyonluk bir ülkeden söz ediyoruz ve savunma bütçesi bizim, yani ülkemizin, Türkiye'mizin toplam iktisadi hacmi kadar, 800 milyarlık bütçeyle 150'den fazla ülkede 800 dolayında üst sahibi olsa da en yakın iktisadi güç anlamında takipçisi Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı kendini önlem almakla yükümlü hissediyor. Yani Çin'i çevreleme, Çin'i kuşatma çabası, Pasifik'e asker yığma çabası da bunun kanıtı. Çin'le Japonya'nın, Çin'le Avustralya'nın arasında daha fazla husumet tohumlara ekme çabası da bunun kanıtları. Ha, ama halen ABD savunma bütçesi baz alındığında, yani kabaca 800 milyar dolar, kendisini takip eden ve büyük bölümü de Batı ülkesi, Avrupa ülkesi, NATO ülkesi olan 13 ülkenin toplamından daha fazla bir savunma bütçesi sahip. Ama bu Çin'in arayı kapatmayacağı, bu makası daraltmayacağı anlamına da gelmiyor. 2030 yılına gelene kadar eğer Çin'in dünyada iktisadi hacim olarak, ekonomik büyüklük olarak ABD'yi yakalayacağı öngörülüyor ise, bu kaçınılmaz olarak Çin'in ordusuna, askeri gücüne, askeri teknolojisine de yansıyacaktır. Bu kaçınılmaz olarak Çin için yeni pazarlar demektir. Hem de her anlamda, yani Çin malı otomobillerden, Çin malı günlük kullanımda tükettiğimiz cep telefonlarından ya da İstanbul'da yağmur yağdığında iskelelerin önünde aldığımız şemsiyelerden tutunuz da Çin malı silahların artık daha yaygın olarak dolaşıma sokulmasına kadar bu her anlamda Çin'in elini kuvvetlendirecektir. Yani ekonomik dışsallık, diplomatik dışsallık, politik dışsallık kaçınılmaz olarak beraberinde teknolojik dışsallığı, askeri dışsallığı da getirecektir. Bu önüne geçilebilir bir iş değil. Nasıl ki Pire Limanı'nda Çin'in ağırlığı artıyor. Nasıl ki Çin, Türkiye'nin Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük 3 numaralı dış ticaret ortağı. Nasıl ki yeryüzünde ABD'nin İsrail'le beraber 2 stratejik ortağından biri olarak bilinen İngiltere bile ABD'nin aksi yöndeki bütün baskısına rağmen kalktı. Bir kuşak bir yol projesinde Çin'le beraber ortak olacağını ilan etti, imza attı. O anlamda ABD'nin hem yakın müttefiklerini Çin'e karşı dizginleme, Çin'le işbirliği yapmalarını engelleme çabaları boşa çıkıyor. Hem de Çin'in ekonomik gücüne koşut olarak nasıl bilişimde, nasıl iletişimde, nasıl otomotivde ki teknolojik ağırlığı, mali ağırlığı, ticari ağırlığı artıyorsa, hani Amerikalıların askeri endüstriyel kompleks dedikleri askeri sanayide de ağırlığı, nüfuzu, teknolojik kabiliyeti artıyor. Bu ABD'nin görünür gelecekte önüne geçebileceği bir durum değil. Ve kaçınılmaz olarak Çin pazarını büyüttükçe, ki ABD %36'lık bir dilime sahip dünya küresel ticaret pazarında, Rusya'nın çok ciddi bir ağırlığı var %20'nin üzerinde. Çin o anlamda pazarını büyüttükçe bu hem ABD'nin müttefiklerinin Çin'in müşterileri olmalarını sağlayacaktır. Hem de diğer coğrafyalarda, yani Latin Amerika'da, Orta Doğu'da, Afrika'da da Çin yeni yeni müşteriler elde edecektir.
Çok teşekkür ediyoruz Barış Dostlar değerlendirmeniz için. Bu NATO meselesini önümüzdeki günlerde de tartışacağız. Sizi de arayacağız tekrar. Çok sağ olun.
Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar.
Evet, Doçent Doktor Barış Dostlar'la konuştuk. Geçen haftadan bu haftaya taşınan ve önümüzdeki günlerde de 3-4 Aralık'ta düzenlenecek NATO 70. yıl dönümünde düzenlenecek NATO zirvesi vesilesiyle küresel dengeleri anlamaya çalıştık. Nancy Sinatra'dan These Boots Are Made Of For Walking'le veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best.
These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.